Ayrım 5.
Sayfa 64. Nispi temsil yoluyla yapılan oylamada küçük azınlıklar temsilciler meclisinde genellikle söz hakkı elde edebilirler. Ancak bir sürü parlamento grubu ortaya çıkar ve güçler anlaşmazlıkların tozu dumanı arasında dağılır. Ya da partiler programlarından bir takım sapmaları sineye çekme pahasına ilkesiz koalisyonlar eliyle konumlarını değiştirmeye zorlanırlar. Yeter ki hükümeti sahiplenmek için gerekli oyu toplayabilsinler. Günümüzün dünyasında devletin böylesi bir zayıflığının uzayıp giden hükümet bunalımlarıyla belirginleşen çarpıcı örnekleri var. Çoğunluk sistemiyle de partiler arasında aynı şekilde bu tür doğal olmayan uzlaşmalar ortaya çıkıyor. Ancak bu kez seçimlerden hemen önce oluşturulmuş cepheler biçiminde. Bu sistemde bir parti ya da bir cephe diğerlerinin bir parça geçtiği anda sandalyelerin ezici çoğunluğunu kazanıyor. Oysa bir parça geride kaldığında tam bir bozguna uğruyor. Oyların %49'unu aldıktan sonra bile parlamentoda tek bir sandalye kazanamamak pekala olası. Ve seçim çevrelerinin biraz biçimsiz dağılmış olması halinde çoğunluk sisteminin azınlığın kazanmasına yol açtığı bile görülebiliyor. Fransa'da 1893, 1898, 1902 seçimlerinde olan buydu örneğin. Kazanan bazı milletvekilleri kaybedenlerden daha az oy almışlardı. Son iki seçimde ise seçmenin %53'ü millet meclisinde tümden temsilcisiz kalmıştı. Buna karşılık bu seçim sistemi istikrarlı hükümetlerin kurulmasına olanak verir. Bizde getirilmekte olan mutlak çoğunluğa dayalı seçim sistemi, olası bir ikinci tur ile birlikte de küçük partileri elemektedir, ancak iki tur arasında oy pazarlığı yapılabilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi iki partili bir sistemde, bağımsız adaylar seçmen oyunu iki büyük partiden, her ikisi de güçlü bir örgüte ve çok zengin kaynaklara sahip, birine verdiği için hiçbir sonuç alamamaktalar. Böylesi bir sistemde bir çırpıda olmasa da her zaman tek bir seçim kampanyasında olmasa da ulusal hoşnutsuzluk her şeye rağmen bir çıkış bulabilmekte, ne ki olumsuz yönde. Ne olursa olsun yeter ki ondan, yöneten partiden kurtulunsun. Üstelik ardılların yapabilecekleri konusunda en ufak güvence olmaksızın. Böylece basit bir oy verme yöntemi elbette halkın istencini ifade eden programı kadar hükümetin oluşumunu da şaşkınlık verecek ölçüde değiştirebilmektedir. Ancak genel olarak yöntemi ne olursa olsun her oy verme işleminin bir hakikat arayışı olmadığını kabul etmek gerekir. Burada her şey sayıya, sadeleştirilmiş bir aritmetik düşünceye, azınlığın çoğunluk tarafından yutuluşuna indirgenmektedir. Ve bu noktada oy verme işlemi tehlikeli bir araçtır. Çünkü azınlığın toplumsal açısından önemi çoğunluktan daha az değildir. Ve çoğunluk pekala yanılgı içinde olabilir. Çoğunlukta olanı izleyemeyeceksin kötülük yapmak için ve de daha çok sayıda olanın peşinde hakikatten saparak karar vermeyeceksin yargılarken. Çıkış 23'e 2. Ayrıca büyük sayılarda oy kullananların olduğu ve bilinmeyen seçmenlere seslenen seçim kampanyaları, medyaların sıkça görülen taraflılığı da dikkate alındıkta, öylesine anlamsız, öylesine çığırtkanca ki halkın önemli bir kısmında ancak tepki doğuruyor. Elbette televizyon bir adayın dış yüzünü, davranış biçimini ortaya çıkarır ama devlet adamı yeteneklerine ilişkin olarak hiçbir şey göstermez. Böylesi seçim kampanyalarının her biri de siyasal düşüncenin bayağılaşmasına neden olur. İktidarı başarıyla sürdürebilmek yetenek ve yaratıcı bir akıl gerektirir. Bunlar genel oyla ve dev boyutlardaki alanlar üzerinde kolayca seçilebilecek şeyler midir? Kendi başına alındıkta bu sistem siyasacıları eylerken kendi siyasal çıkarlarını aşmaya zorlamaz. Tam tersine ahlaki ilkelerden yola çıkma iddiasında olanın yenik düşmesi pek olasıdır. Alexis de Tocqueville, 19. yüzyıldaki Amerika Birleşik Devletleri'ni incelerken demokrasi sıradanlığın hükümranlığını temsil eder sonucuna varmıştı. Yine de bir ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşullar güçlü kişilikleri ön plana çıkarabilir. Halkın temsili. İşte adayımız seçildi, halkın temsilcisi oldu. Atina demokrasisi her türden temsil edişi bir tür oligarşi olarak yatsıyordu ama geniş bir alana yayılmış olmadığından kendisi bunu uygulayabilirdi. Tam tersine 1789'da Fransız Eta Generosu toplanır toplanmaz o andan itibaren her milletvekilinin bu ortak meclisin bizatihi halkın istenci olan bu meclisin birer cüzünden başka bir şey sayılamayacağını hükme bağlayan bir yasa çıkardı. Milletvekilleri bir kalemde seçmenlerinden ve onlar karşısındaki kişisel sorumluluklarından koparılıyorlardı. Bizim birbirini izleyen dört imparatorluk dumamız da Rusya'yı derinlemesine ve genişleyince dile getirmekten uzaktı. Yalnızca belli sayıdaki kentlerin dar bir kesimini yansıtıyordu. Ve halkın çoğunluğu o seçimlerin anlamına da o günkü partilere de asla nüfuz etmemişti. Ve Duma'nın parlak üyelerinden V. Maklakov, demokrasilerde bile halkın istencinin bir aldatmacı olduğunu kabul etti. Halkın istenci denen şey parlamentodaki çoğunluğun kararıdır. Vekilleri için gelecekteki tüm olasılıklara göre tasarlanmış belli yönergeler hazırlamak halk için esasen olası değildir. Ve bugünün seçilmişlerini gelecekteki seçim kaygılarını bırakmaya, partiler arası oyunları aşmaya, kendileri ve partileri açısından ve kaçınılmaz olarak zararlı sonuçlar doğursa bile salt vatanın dört başı bayındır algılanan çıkarlarına hizmet etmeye zorlayacak bir araç da mevcut değildir. Yapılan şey yüzeysel olarak seçmenlerin hoşuna giden şeydir. Bu derin veya geleceğe dönük anlamında onlar için bir kötülük olsa bile. İmdi bizimki gibi çok büyük bir ülkede seçilmişleri sınama olasılığı ne kadar küçükse onların suistimal olasılığı da o kadar büyük. Onları denetleyebilecek mekanizmanın yokluğu karşısında geriye şu bir tek olanak kalıyor. Bir daha yeniden seçilmelerini önlemeye çalışmak. Halk çoğunluğu devletin yönetim sürecini etkileyebilecek başkaca hiçbir araca sahip değil. Oysa ki başka hiçbir temsil türünde sivil, tecimsel, vekiller vekalet verenlerden daha fazla hakka sahip değillerdir. Ve eğer dürüst çalışmazlarsa görevlerini yitirirler. Ama öyle bile olsa şu çelişki ortada. Hükümetin parlamento çoğunluğu esasına göre kurulduğu, sıkça rastlanan sistemde, bu çoğunluğun üyeleri hükümet kurulduğu anda ona muhalefet edecek, bağımsız halk temsilcileri olma niteliklerini yitiriyorlar. Bütün güçleriyle hükümetin hoşuna gitmeye çalışıyor, ona omuz veriyorlar. Tek bir amaçla, ne pahasına olursa olsun ayakta kaldığını görmek için. Bu arada yasama, yürütme ve yargı erklerinin mutlak ayrılığı ilkesi de tartışmaya olanak vermiyor. Burada devletin yaşayan organizmasının parçalanışı görülmüyor mu? Bu üç erk bir kez ayrıldıklarında tepelerinde bir tür birleştirici, olmazsa biçimsel, en azından etik bir denetime gereksinmektedir. Başka bir şey daha. Seçim kavgası tüm yöntemleriyle insanda bazı nitelikleri gerektirir ve de devletin yönetimi tümden farklı, onlarla hiçbir ortak yanı bulunmayan başka nitelikler ister. Bir insanın her iki tür nitelikleri de taşıyabildiği durumlar pek enderdir. Devlet yönetiminin gerektirdiği nitelikler seçim yarışı içinde ona ayak bağı olacaktır. Bu arada da temsil bir insanın neredeyse bir yaşam boyu süren mesleği haline gelmekte. Siyasanın artık kendileri için bir meslek ve bir kazanç kaynağı olduğu profesyonel politikacılar sınıfı oluşmakta. Ve bunlar parlamento oyunları içinde zigzaklar çizip duruyorlar. Dilerseniz hala halk iradesinden söz edebilirsiniz. Parlamentolardaki çoğunluk içinde hukukçuların, avukatların çokluğu da çarpıcı bir durum. Buna düpedüz juristokrasi denir. Üstelik öylesine bir yasa bolluğu var, sistemleri ve yargılama yöntemleri öylesine karmaşık ki, sade vatandaşlar yasa karşısında kendilerini savunamıyor ve her adımlarında bir avukatın masraflı yol göstericiliğine gereksinim duyuyorlar. Temsil neye dönüşebilir? Elbette demokratik sistem içinde memurların eylemlerini yakından denetleme imkanı vardır. Kaldı ki ne kadar şaşırtıcı görünürse görünsün, çağdaş demokrasiler de, onlar da ağır bir bürokrasiyle donatılmışlardır. Bununla birlikte genel seçim sisteminde bile çoğunluk iradesini ortaya koymayı her zaman başaramıyor. Çoğu zaman oy verme işlemi pek isteksiz cereyan etmektedir. Birçok batılı ülkede seçmenlerin yarısından çoğu, kimi zaman üçte ikisi, oy kullanma zahmetine bile katlanmamakta, bu da tüm sistemi anlamsız bir şey haline getirmektedir. Ve oy verenler sayısal olarak öylesine bölünebilmekteler ki, küçücük bir üstünlüğün ortaya çıkmasına imkan veren, ufak ve fazla önem taşımayan bir parti olabilmektedir. Böylece ülkenin kaderi hakkında bir bakıma karar veren ya da gidişatı yönlendiren bu parti olmaktadır. S.L. Frank bu ülkeyi çok önceden görmüştü. Demokrasilerde bile iktidar azınlıktadır. V.V. Rozanov da aynı görüşte. Demokrasi iyi örgütlenmiş bir azınlığın örgütlenmemiş bir çoğunluğu yönetme yöntemidir. Gerçekten de esnek, iyice oturmuş bir demokrasi sıradan insanların itirazlarını her türlü güçten arıtmak ve onların kendilerini yüksek sesle ve anlaşılabilir bir şekilde ifade etmelerini engellemek imkanına sahiptir. Demokrasi adaletsizliklerin devam etmesine engel olmaz ve üçkağıtçılar sorumluluklarından sıyrılmasını kolayca becerirler. Bu yöntemler tıpkı toz bulutu gibi demokrasinin kurumları içine sızar ve yakalanamaz hale gelirler. Bugün dünyadaki en eski demokrasiden, İsviçre'den korkulu bir tehlike işareti ulaşıyor bize. Hans Staub, Önemli kararlar belirsiz ve denetlenemeyen yerlerde alınıyor. Kulislerin bir köşesinde, baskı gruplarının, lobilerin etkisi altında. Evrensel yargı önünde eşitlik ilkesi de zenginlerle fakirler arasında, dolayısıyla en güçlülerle en az güçlüler arasında kendiliğinden bir eşitsizlik getirmektedir. Üstelik bugün Batı'nın anladığı fakirlik düzeyi bizim bu konuda sahip olduğumuz ölçünün çok üzerinde olduğu halde. Daha 19. yüzyılda siyaset bilimcilerimizden B.N. Chicherin, her türlü aristokrasi arasından yalnızca birinin demokrasiye kadar su yüzünde kalmayı başardığını işaret ediyordu. Paranın aristokrasisi. Demokrasilerde paranın gerçek iktidarı sağladığını, iktidarın kaçınılmaz bir şekilde çok parası olan kişilerin elinde yoğunlaştığını yatsımak neye yarar? Bizce de çürümüş sosyalizm yılları boyunca gölgenin ekonomisi içinde o tür insanlar türedi ve bunlar devlet dairelerindeki yıvışkanlarla şerefsizce kaynaştılar. Perestroika yıllarına gelene kadar açıklıktan uzak yasaların karmaşası içinde zenginleşmenin yolunu buldular. Ve işte gizlenmeksizin saldırıya hazırlanmış, harekete geçmeyi bekliyorlar. Daha en baştan, sonradan onları mutlak egemenliklerini kabul etmek zorunda kalmamak için, daha en baştan her türlü tekeli sert önlemlere engellemek en önemli şeydir. Yine o korku kendini gösterme kudurganlığının yarattığı düşüncelerde ve eylemlerde çoğulculuk maskesi altında, iyi ve kötü kavramların mutluluk niteliklerini kalıplaştıran yarı aydınlar tabakası. Avrupa demokrasisi çıkışından itibaren sorumluluk ve Hristiyan öz disipliniyle beslendi. Bununla beraber bu manevi temeller azar azar aşınıyor. Manevi kayıtsızlık, bayağılığın, modanın ve grup çıkarlarının diktası tarafından tefe kondu, boyun eğmek zorunda bırakıldı. Demokrasiye en sağlıklı olduğu bir dönemde geçmiyoruz. Partiler. Bugün ailesiz bir özel hayatı nasıl düşünemiyorsak, politik hayatı da partiler olmaksızın gözümüzün önünde canlandıramadığımız bir noktaya geldik. Ekim'deki hükümet darbesinden bir ay önce Troçki haykırıyordu. Nedir bir parti? Programını gerçekleştirme imkanı bulmak amacıyla iktidarı elde etmeye çalışan bir grup insan. İktidarı istemeyen bir parti, parti adını taşımaya layık değildir. Kuşkusuz Bolşevik Partisi dünyada eşi benzeri olmayan bir partidir. Bununla beraber parti olgusu eskidir ve çok eskiden beri o kadar iyi anlaşılmıştır ki Titus Livius zamanında şöyle yazmıştı. Partiler arasındaki kavga savaştan da açlıktan da vebadan da ya da herhangi bir tanrısal gazaptan da beter bir felakettir ve hep öyle olacaktır. Parti parça anlamına gelir. Partiler halinde bölünmek parçalara bölünmektir. Halkın bir parçası olan parti kime karşıdır? Elbette peşinden gelmeyen halkı geri kalan kısmına. Her parti her şeyden önce kendisi ve üyeleri için çaba harcar. Yoksa tüm ulus için değil. Ulusal çıkar partizanca hedefler tarafından gizlenmiştir. Evvel emirde gelecek sefer yeniden seçilebilmek için partiye gerekenler, eğer devlete ve halka yararı olacak bir takım önlemler karşımızdaki bir partiden geliyorsa bunları desteklememek onaylanan bir tutumdur. Esasen partilerin çıkarları hatta varoluşları hiçbir şekilde seçmenlerin çıkarlarıyla rastlaşmaz. S. Krionovski, parlamenter rejimin kusurlarının hatta çöküşünün, bizatihi ulusun varlığını hatta vatan kavramını bile yatsıyan partilerden kaynaklandığı görüşündeydi. Partiler arası kavga hakikatin araştırılmasının yerini alır. Bu partinin saygınlığı ve yürütme erkinden lokma kapma savaşıdır. Siyasi partilerdeki yönetici grupları kaçınılmaz bir şekilde bir oligarşiye dönüşür. Üstelik kendi kurulları dışında kime hesap verir partiler? Hiçbir anayasada öngörülmeyen bir kurumdur o kurullar. Partiler arası yarış kamusal iradeyi de çarpıtır. Bir partiye aidiyetin ilkesi bile kişiliği ve kişiliğin rolünü boğmaktadır. Her parti kişinin basitleştirilmesi ve çarpıtılmasıdır. İnsanın tasarımları olur, partinin ise bir ideolojisi. O halde geleceğin Rusya Birliği için neyi temenni edebiliriz? Devletin kaderini ilgilendiren köktenci kararlardan hiçbiri partilerin yetkisinde değildir ve onlara emanet edilemez. Partilerin dilediklerince at oynatmalarına izin vermek, taşra kentlerimizin sonu, kırsal alanlarımızın tümden yozlaşması olacaktır. Profesyonel politikacılara kişiliklerini ülkenin sesiyle özdeşleştirme imkanını vermeyelim. Profesyonel bilgi gerektiren her konuda devletin memurları var. Hangisi olursa olsun bütün partiler aynı şekilde bütün dernek veya birlikler özgürce var olmalıdır. Ne daha fazla ne de daha az. Dilediği düşünceyi dile getirmeli ve savunmalıdır. Ama bütün bunlar açıkta yapılmalı. Programıyla birlikte kayda geçirilmiş olmalıdır. Buna karşılık her türlü gizli birlik topluma karşı komplo olarak yargı önünde kovuşturulacaktır. Ancak partilerin üretim, yönetim, eğitim sürecine burunlarını sokmalarına izin verilemez. Bu alanlar siyaset dışıdır. Devleti ilgilendiren bütün seçimlerde partiler hangi bağımsız grupla olursa olsun yarışarak aday önerme ve önerdikleri adaylar hesabına propaganda yapma hakkına sahiptir. Ama parti listeleri çıkaramazlar. Kişiler seçilir, partiler değil. Yine de seçilen bir aday bütün bir görev süresi için üyesi olduğu partiden ayrılmak ve seçmen kitlesinin bütünü karşısında salt kişisel sorumluluğuyla davranmak zorundadır. İktidar kutsal bir şeydir, hizmet etmekten ibarettir. Partiler arası yarışın nesnesi olamaz. Sonuç devlet yönetiminin tüm kademelerinde aşağıdan yukarıya doğru bir ve aynı partinin üyelerinden gruplar oluşturmak yasaktır. Böylece yönetici parti kavramının varlığı kendiliğinden ortadan kalkar. Küçük alanlar demokrasisi. Çağdaş demokrasi konusunda yukarıda formülleştirilen eleştirel gözlemlerden geleceğin Rusya Birliği'nin demokrasiye gereksinmediği sonucu asla çıkarılmamalıdır. Tersine o birliğin demokrasiye fazlasıyla gereksinimi var. Ancak halkımızın demokratik hayatın karmaşıklığına tümüyle hazırlıksız oluşu göz önüne alındıkta, demokrasi tepeden aşağıya doğru, boru sesleri arasında ve alelacele bir çırpıda olanca genişliği ve yaygınlığı içinde ilan edilmekle yetinmemeli, ama yavaş yavaş sabırla ve sağlamca aşağıdan tepeye doğru kurmalıdır kendini. Sıralanan bütün kusurlar küçük alanlar demokrasisinde hemen hemen görülmez. Küçük kent, kasaba, kazak köyleri, kanton, kasabalar topluluğu ve bir yönetim çevresinde, bir reyonda, yalnız bu genişlikteki alanlardadır ki insanlar yanılgıya düşmeksizin pratik yatkınlıkları bakımından olduğu kadar manevi nitelikleri yönünden de iyice tanıdıkları vekillerini yanılgıya düşmeksizin belirleyebileceklerdir. Burada yalan yanlış şöhretler ayakta kalamayacaktır. Burada partilerin aldatıcı laf ebelikleri ya da tavsiyeleri işe yaramayacaktır. Rusya'nın yeni demokrasisinin hangi genişlikteki topraklarda büyümeye, kendi kendini güçlendirmeye ve kendi kendinin bilincine varmaya koyulabileceği işte ortada. Ve işte en hayati, en emin bir şekilde elimizde tuttuğumuz şey, yörelerimizde zehirlenmemiş bir hava ve suyu, evlerimizi, dairelerimizi, hastanelerimizi, kreşlerimizi, okullarımızı, yerel iaşemizi başarıyla savunacak ve her türlü baskıdan kurtulmuş yerel bir öncülüğün gelişmesini kararlılıkla gerçekleştirecek olan şey işte. Kusursuz bir şekilde örgütlenmiş yerel öz yönetim olmaksızın sağlam ve nitelikli bir hayat da olmaz. Esasen vatandaş özgürlüğü kavramı da anlamını kaybeder. Küçük alanlar demokrasisinin gücü araçsız olmasındadır. Demokrasi yalnızca temsili olan meclislerin değil, halk meclislerinin çalışabildiği yerde gerçekten etkilidir. Bu tür meclisler ilk olarak Atina'dan, hatta daha da öncesinden başlayarak göründüler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde güvende çalışıyor ve yerel hayatı yönetiyorlar. İsviçre'nin Appenzell kantonunda bir örneğini gözleme şansım oldu. Daha önce de sözünü ettim bunun ama burada da birkaç şey eklemekten keyif alacağım. Oy verme hakkına sahip olanların hepsi, Aristoteles'in de belirttiği gibi bir silah taşıyabilecek olanların hepsi, kent meydanında yan yana toplanıyor. Oylama açıkta ve el kaldırarak yapılıyor. Kantonal hükümetin başkanı, Landamman'ı tartışma yapılmaksızın yeniden seçtiler. Onu çok sevdikleri açıkça görülüyordu. Ama daha sonra önerdiği yasa tasarılarından üçünü reddettiler. Sana güveniyoruz, bizi yönet ama bunlar olmaksızın. Ve Landamman, Raymond Broger program konuşmasında şöyle demişti. İşte yarım bin yıl var ki topluluğumuz kendi kendini yönetme biçimini özünde değiştirmedi. Bizi özgürlüğün yükümlülüklerimize ve öz sınırlama yetimize bağlı olduğu inancı yönlendirmektedir. Disiplin ve namusun yokluğunda ne bireyler ne de devlet özgürlüğü tanıyabilir. Halk bütün önemli sorunlarda karar veren yargıçtır ama devleti yönetmek üzere her gün bir çatı altında toplanamaz. Ve hükümetin de kaçınılmaz olarak bir parça aristokrasi, hatta bir parça da monarşi içermesinin nedeni budur. Aristoteles de aynı görüş. Bu hükümet diye sürdürüyordu Broger konuşmasını, halkın kararsız ve değişken oylarının peşinden koşmamalıdır. Her şeye karşın ileriye gitmek zorundadır çünkü. Hükümetin görevi her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesi halinde, ki devletin büyüyen aşırı yükü göz önüne alındıkta giderek daha imkansız bir şey bu, aklı başında bir halk çoğunluğunun davranabileceği gibi davranmaktır. Devlet gemisinin dümenini açıkça doğru rotada tutmaya muktedir, güçlü bir yetkenin varlığını zorunlu kılan bizatihi demokratik sistemdir. Rusya'da da küçük alanlar demokrasisi yüzyıllar boyunca var oldu. Yüzyıllar boyunca kasabadaki Rus miri böyle yaşadı. Başka dönemlerde Kazak öz yönetiminin halk meclisleri olan veçalarda böyle yaşandı. Bir başka biçim daha gelişti ve geçtiğimiz yüzyılın sonundan bugüne epey yol aldı. Zemstvo. Ama yazık ki yalnızca yönetim çevresi ve taşrayla sınırlanmış kanton zemstvosunun ve tüm Rusya'ya yayılmanın getireceği kökten yoksun. Ekim darbesi bir şiddet eylemiyle ta baştan beri Komünist Parti içinde çekirdeklenmiş olan Sovyetlerle değiştirmek üzere bütün zemstvoları yok etti. 1918'den bu yana bütün tarihimiz bu Sovyetlerin itibarsızlığının tarihidir. Asla ve hiçbir düzeyde gerçek birer öz yönetim olamadılar. Halen bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilmeye çalışılan çekingen düzeltmeler de bu kurumsal yapıyı kurtaramayacaktır. Çünkü etkinliği tüm yapı içinde göstererek yerel çıkarları güvenceye almıyor. Temsilciler Sovyetlerinin aşağıdan yukarıya doğru adım adım bir zemstvolar sistemiyle yer değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Yıllardan beridir ihtilal öncesi Rusya'daki devletin tarihine gömülmüş bir kişi olarak en değerli insanlarımızın, en iyi pratik kafalarımızın deneyimini, sürdürebildiğim araştırmaların ürünlerini de bunlara ekleyerek burada yararlanmak isteyenlere sunuyorum. Bütün bu deneyimler elbette bugünkü paramparça olmuş hayatın temellerine kadar her şeyin bozulduğu ülkemize bir çırpıda aktarılamaz. Ama onlar olmaksızın da yeniden doğuşumuzun akılcı bir şekilde ortaya çıkabilme şansı pek azdır. Aynı şekilde üçüncü bir dizi üretmemiz için burada ihtilal öncesinin kavramlarını ve deyimlerini kullanmaktayım. Hayat bazılarının yerlerine başkalarını geçirecek, ötekiler yollarına devam edecekler. Zemstvo. Bunlarda dört derece belirleyeceğiz. Yerel zemstvo, küçük kent, büyük kent rayonu, kasaba kanton. Yönetim çevresi zemstvosu, bugünkü rayon, büyük kent. Pan-Rus zemstvosu, bütün birliğin. Etkili bir öz yönetime bütünüyle alışık olmadığımız için daha aşağı derecelerden yola çıkarak bu yeni yolculuğu yavaş yavaş özümsemek durumundayız. Tanrı bizi ucuz politikacılardan korusun ama halkın arasından pek çok insanın politika alışkanlığı edinmesi de önemlidir. Yalnızca insanlar için oy verilecektir. Bunlar bir yerel zemstvo içinde seçmenler tarafından genellikle iyi tanınırlar. Seçim kampanyalarının olabildiğince sessiz ve en kısa sürede sonuçlanması sağlanmalıdır. Programların somut olarak açıklanması, adayların biyografileri ve düşünceleri ve bu süreç devletin imkanlarıyla değil, yerel imkanlarla, yerel güçlerin izin verdiği tutarlar içinde yaşanmalıdır. Yönteme ilişkin pek çok ayrıntı aynı şekilde yerinde çözülmelidir ve bunlar bir yöreden diğerine birçok farklılık gösterebilir. Ancak şunlar herkes için zorunlu olmalıdır. 1. Yaş koşulları. Halkın kaderi konusunda karar alacak seçmen hangi yaşta olmalıdır? Günümüzün gençliği olgunluktan uzak, ne aile ocağında ne okulda sağlam bir eğitim alıyor. Kafası yüzeysel bilgilerle doldurulmuş, zaman zaman da en sorumsuz etkilere kapılabiliyor. Bu durumda oy verme yaşını 20'ye çıkarmak uygun olmaz mı? Yerel ya da ulusal organların kararıyla bu yaş sınırı daha yukarıda çekilebilir. Aynı şekilde seçilme yaşını da 30'a yükseltmek ya da 28'e. 2. Yerleşme koşulları. Ve seçmenler, daha da önemlisi seçilenler, belli bir yerleşim bölgesinde yaşayan, oranın çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı, bunları derinlemesine kavrayan kişiler olmalı. Yeni gelenler ya da tümüyle geçici olarak orada bulunan kişiler alınacak kararın sorumluluğunu alamazlar. Seçmenler için o yörede önemli bir kopukluk olmaksızın en az son 3 yıl boyunca oturuyor olma koşulu aranmalıdır. Her yerel organ kendi bölgesi için daha uzun bir süre öngörebilir. Seçilenler içinse bu süre son 5 yıldan daha aşağı olmamalıdır. Ya da diyelim ki kesintisiz olarak son 3 yıl ve artı daha önceden de bir 5 yıl. Yerel zemstvoya belli sayıda yasa koyucu seçilir, büyük seçmenler. Bunlar kendilerine karşı sorumlu olacak sürekli yöneticileri belirlerler. Bir kantonda, küçük bir kasabada bu görevi bir tek kişi de yerine getirebilir. Yönetim çevresi düzeyinde ise zemstvo meclisinin kendi içinden seçtiği ya da teknisyenler arasında oluşturduğu bir zemstvo yürütme kurulu saptanır. Yeni seçilenler, yerel ve yönetim çevresi milletvekillerinin bir araya geldikleri, bugünkü Sovyetlerin görevini devralırlar ve bu Sovyetler de böylece ortadan kalkar. Yerel zemstvoda seçimler doğrudan yapılır, yönetim çevresi zemstvosundaysa bu çevrenin genişliği ve adayların saygınlığı dikkate alınır. Toprağın geniş, nüfusun kalabalık olduğu yerlerde iki dereceli bir seçim daha güvenlidir. Yerel zemstvolar, yerel Sovyetlerin yerini hemen alırlar ve görev sürelerinin yarısı boyunca çalıştıktan, ne olduklarının bilgisine ve bilincine vardıktan sonra, kendi işlerinden görev süresinin sonuna ve yeni seçimlere kadar görev yapmak üzere yönetim çevresi zemstvosuna belli oranda üye gönderirler. Daha önceki Sovyetlerin ve Çevre Yürütme Kurulu'nun varlığı görev süresinin bu ilk yarısı boyunca uzatılmıştır. İlk seçim dönemi için 2 yıl, yönetim çevresinden daha yukarı bir düzeyde hiçbir zemstvo seçilmez. Politik deneyimsizliğimiz göz önüne alındıkla, yerel ve yönetim çevresi zemstvoları yetkili oldukları toprakların yönetimindeki pratik çalışmaları sırasında yönetici okulu rolünü de üstlenecekler ve buralarda daha yetkin insanlar ortaya çıkmaya, formasyon kazanmaya başlayacaktır. Bu alanda bilinçli düşünme ve örgütlenme duygusunun kanıtlarını sergilemiş olan maden işçileri grev kurulları ile emekçi birliklerinin yakın zamanlarda verdikleri örnek de inandırıcı olsa gerektir. İktidarın el değiştirmesindeki aşamalar. Ülkemizin coğrafi büyüklüğü ve maddi varoluş koşulları düşünülürse, bütün bir devletin temsilcisi olacak bir parlamento için doğrudan genel seçim yapmak verimli olmayacaktır. Öteden beri kendilerini kanıtlamış, yörelerine köklü bir şekilde bağlı adayların yükselebilmesi için 3 ya da 4 dereceli seçimler daha uygundur. Bunlar uzaklardan gelmiş, yörede yeterince tanınmayan, kampanya sırasında şöyle bir ortalarda dolaşan insanların seçimi de değil, nice yıllara dayanan tanışıklıklar ve karşılıklı güven üzerine kurulu bir oy verme işlemi olacaktır. Birinci veya hatta ikinci seçim döneminin sonunda 3. derece için seçimler yapılacaktır. Bölgesel Zemstvo Meclisi seçimleri. Bu seçimler yönetim bölgesi zemstvolarının meclisleri ve bölge başkentinin Zemstvo Meclisi tarafından kendi bölgelerini temsil etmek üzere gelecek delegelerin orantısal payı bütün bir sonraki yasama dönemi için enine boyuna araştırılıp saptandıktan sonra düzenlenir. Ardından onlar da yeniden seçime giderler. Bu şekilde oluşan bölgesel Zemstvo Meclisi hemen o bölgedeki Sovyet'in yerini alır. İspolkom'un yerinde ve onun yerine bir bölgesel zemstvo yürütme kurulu kurar. Meclisin kendisi ise bütün bir yasama dönemi boyunca kararlaştırıldığı gibi öngörülen birkaç birleşim için toplanır, bu toplantılar dışında meclis üyeleri kendi yönetim çevrelerinde kalırlar.